Ayrım 7.
Sayfa 70. Marx puroları birbiri ardına yakıyordu. Yanmış kibrit çöpleri masada, dolmuş kül tablasının yanında duruyordu. Bu saatlerde kimse onun çalışma odasına girmeye cesaret edemiyordu. Jenny ve Marx ailesinin diğer üyeleri onun çalışırken elinde mutlaka kalem ya da kitap olması gerekmediğini iyi biliyorlardı. Beyninin ne denli yoğun çalıştığını görmek için yüzüne bakmak, çalışma odasında yürürken, kanepede oturur ya da yatarken adeta kendisine yönelmiş derin bakışı görmek yeterliydi. Marx düşünüyordu. Birden gençliğini, Köln'ü, Ren gazetesini anımsadı. O zamanlar hatta daha sonraları burjuvazi, Hanseman gibi sanayiciler, etkili finans çevreleri onu kendi saflarına çekmek için ne kadar da çabalamışlardı. Neler önermemişlerdi ki? Marx en küçük bir sapmayı reddediyor, yoksulluğu, ailesini yoksulluğa mahkum etmeyi, sağlığını ve yaşamın nimetleri denen şeyleri feda etmeyi bu sapmaya tercih ediyordu. Bu mahrumiyetlerin ve yitirdiklerinin ağır yüküyle başını dik tutarak insanların yüzlerine ve gökyüzüne genişçe açılmış temiz gözlerle cesurca bakarak ileri, hep ileri gidiyordu. Yalnızca gazetesinde bir işbirliği ile sınırlı da olsa Bismarck'la bir ilişki, emekçilerin genel davasına bir yarar getirmeyecek, sosyalist hareketi bir basamak dahi yükseltmeyecektir. Staatsanzeiger'da yazılar yazmaya razı olmak davaya zarar verebilir ve dedikodulara yol açabilirdi. Bismarck'ın başını çektiği gericiler güruhu onun ve düşünce yoldaşlarının adını lekeleyebilirdi. Ve Marx, Bismarck'a bir tokat gibi çınlayan hayır yanıtını verdi. Kapital'in birinci cildi temize çekilmiş olarak hemen hemen bitmişti. Ağır doğum sancılarından sonra doğan çocuğumu yıkıyorum diyordu Marx, şakayla karışık. Kitabını basıma hazırlıyordu. Marx'ın Uluslararası İşçiler Birliği'ndeki faaliyetleri çok fazla zaman ve enerji gerektiriyordu. Dikkatinden hiçbir şey kaçmıyordu. Yüzlerce mektup, yönerge yazması ve okuması, değişik konularda genel kurulda konuşma yapması, şubelerde ortaya çıkan hiziplere çözüm bulması gerekiyordu. Değişik uluslardan mülteci işçilerin düzenledikleri mitinglere, toplantılara, törenlere katılıyordu. Etkisi artıyor, ünü yayılıyordu. Genel konsey için kaleme aldığı yönerge aşağıdaki bölümlerden oluşuyordu. 1. Uluslararası birliğin örgütlenmesi. 2. Emek ve sermaye arasındaki mücadelede birliğin yardımıyla enternasyonel eylem bütünlüğü. 3. Çalışma saatlerinin sınırlandırılması. 4. Çocuk ve ergen yaştakilerin çalışması. 5. Ortak çalışma. 6. Sendikalar, geçmişi, bugünü, geleceği. 7. Doğrudan ve dolaylı vergiler. 8. Uluslararası kredi. 9. Polonya sorunu. 10. Ordu. 11. Din sorunu. Bu tezlerin tüm maddeleri daha sonra kongrede oy birliğiyle kabul edildi. Marx, yönergede emekçilerin, özellikle de kadın ve çocukların yaşamsal gereksinimlerine doğrudan değiniyordu. Onların çalışma saatlerinin sınırlandırılması gerekliliği konusunda şunları yazıyordu. Biz günümüz sanayisinin her iki cinsten çocuk ve ergen yaştakilerin toplumsal üretimin büyük davasına katılmasını sağlama eğilimini ilerlemeci, sağlıklı ve yasal bir eğilim kabul ediyoruz. Kapitalist düzende bu eğilim çirkin bir şekil almış olmasına rağmen, sağduyulu bir toplum düzeninde 9 yaşından itibaren her çocuk, çalışabilir her yetişkin gibi verimli bir emekçi olmak, doğanın genel yasasına uymak zorundadır. Çocuk özellikle de yemeği için çalışmalı, çalışmalıdır. Hem de yalnızca beyniyle değil, fizik gücüyle de. Fizyolojik yasalar uyarınca her iki cinsten çocuk ve gençleri kendilerine özel yaklaşımlar gerektiren 3 gruba ayırmayı gerekli görüyoruz. İlk gruba 9-12 yaş arası çocuklar, ikinci gruba 13-15 yaş arası, üçüncü gruba ise 16-17 yaş arası çocuklar dahil olmalıdır. Yasanın herhangi bir atölyedeki çalışma saatlerini ilk grup için 2, ikinci grup için 4, üçüncü grup için ise 6 saatle sınırlamasını öneriyoruz. Üçüncü grup için yemek ya da dinlenmek amacıyla en azından 1 saat mola olmalıdır. İşçi hareketinde özgür değildir. Birçok durumda o kadar bilgisizdir ki kendi çocuğunun gerçek çıkarlarını ya da insanın gelişmesi için normal koşulları anlama yeteneğine sahip değildir. Her ne olursa olsun, daha ilerici işçiler, kendi sınıfının dolayısıyla da insanlığın geleceğinin genç işçi kuşağının yetişmesine bağlı olduğunu tümüyle kavramaktadır. Onlar öncelikle çalışan çocukları ve ergenleri günümüz sisteminin yıkıcı etkilerinden korumak gerektiğini biliyorlar. Bundan hareketle ailelere ve işverenlere eğer eğitimiyle uyum göstermiyorsa asla çocuk ve ergenlerin iş gücünden yararlanmalarına izin verilmemesi gerektiğini ilan ediyoruz. Eğitimden biz şu üç olguyu anlıyoruz. 1- Zihinsel eğitim, 2- Fiziksel eğitim, jimnastik okullarında ve askerde yapılan kültür fizik amaçlı eğitim, 3- Tüm üretim süreçlerinin temel ilkelerini öğreten, aynı zamanda çocuğa ve ergenlik çağındakilere tüm üretim alanındaki en basit aletleri kullanma yetisi sağlayan temel eğitim. Aşamalı olarak güçleşen zihinsel ve fiziksel eğitim ile teknik öğretim kursları çocukların ve ergenlik çağındaki işçilerin yaş gruplarına ayrılmasına uygun olmalıdır. Teknik okulların giderleri onların ürünlerinin satışı yoluyla kısmen kapatılmalıdır. Ücretlilerde emeğin, zihinsel eğitimin, kültür fiziğin ve politik eğitimin uyumu, işçi sınıfının düzeyini aristokrasi ve burjuvazinin üzerine çıkarır. Mayıs'ın 8'i günlerden salıydı. Marx akşam üzeri genel konseyin oturumuna katılmak üzere evden çıktı. Londra'yı açık gri renkte bir karanlık kaplamıştı. İngiltere'de ilkbaharın son günleri iyi geçer. Bu dönemde ne siyah ne de sarı dumanlar vardır. Gökyüzünü yalnızca beyaz bir duman kaplar ve güneş ışınları her zaman mahmur gözler gibi nemlidir. Marx Hyde Park'ta yürüyordu. Siyah hafif potinlerini yeni açılmakta olan yabani hindibağlar ve düğün çiçekleriyle daha da kabarmış olan taze çimene gömülmesinden haz duyuyordu. Goethe'nin en çok yeşil ve sarı renkleri sevdiğini ve onları yaşamın bir süsü kabul ettiğini anımsadı. Sessizliği kuş sesleri bozuyordu. Çimenlere yayılarak gazete okuyanlar, uyuyanlar vardı. Hemen yanı başlarında da koyunlar otluyordu. Gölün gölgede kalmış kıyısında çocuklar oynuyor, köpekler dolaşıyordu. Büyük bir kentin en kalabalık yerinde park kurulmuş olmasını tasavvur etmek güçtü. Marx, Marble Arch'ta at arabasına bindi. Atlar kalabalık caddelerde hızla ilerliyorlardı. Kaldırımlarda fenerciler belirmiş, dükkanların vitrin ışıkları yanmıştı. Londra caddelerinde binaların yaşlarını kestirmek güçtür. İklim zaman içinde yıkıcı bir etki yapıyor, gri kış dumanı, yapışkan is binaların zamanından önce eskimesine yol açıyor, tuğlaları aşındırıyor, oyukları derinleştiriyor, çatlaklardan kendine yol açıyor, karartıyor, taşları eritiyordu. Marx dünyanın en büyük başkentini en ücra köşelerine kadar biliyor, bu konuda bir Londralı'dan geri kalmıyordu. Bir çukura kurulmuş ve Birmingham, Leeds, Sheffield'dan çıkan sağlıksız buharlaşmaların, pis kokulu dumanın ve yapışkan sisin geçiş noktası olan Whitechapel'e sık sık giderdi. Bundan daha kasvetli, nemli ve tek düze bir yeryüzü parçası tasavvur etmek mümkün değildi. Katolik din adamları cehennemi betimlerken Whitechapel'in o korkunç hatlarını çizseler yeter. Güneşin nemli çatıları bir uçtan bir uca yakmaya, boşu boşuna çabalayan kızıl bir meşale gibi. Ayı da gri bir kara kurbağası olarak bilen Whitechapel'liler bazen kendileri ve çevresindekilerle alay etmeden duramazlar. Yoksa akıllarını yitirirler. İnsanların kendi kendileriyle alay etmeleri düş kırıklığını önler. Whitechapel'de mutluların sayısı azdır. Doğrusu onların gülmesi de bir ayrıdır. Emekçilerin yaşadığı bu ücra köşeyi hiçbir zaman ziyaret etmeyen burjuvaları korkutan acı, ender rastlanan bir gülüştür bu. Saat 8 civarında Marx, iyi aydınlatılmış ve geniş Fleet Caddesi'ni kesen küçük Bowery Sokağı'ndaki 18 no'lu binaya geldi. Uluslararası Birliğin bürosu kısa bir süre önce buraya taşınmıştı. Şekil olarak at arabasını anımsatan bu dar, uzun odada, masanın başında genel konsey üyeleri oturuyorlardı. Tam belirlenen saatte başkan oturumu açtı. Kremer her zamanki gibi bir önceki toplantı protokolünün onanmasını önerdi. Çok zaman harcamamaya çalışarak protokolü okudu. Herkes susarak dinledi. Marx prosunu yaktı, bir kağıt çıkardı ve ara sıra bir takım notlar aldı. Lafarge konuşmaya daha fazla tahammül edemedi ve kendisini güçlükle tutarak uysal uysal kurşun kaleminin ucunu açmaya başladı. Kremer bu arada Bordeaux'dan gelen ve üyelik aidatının nereye gönderilmesi gerektiğine ilişkin mektubu Enternasyonel'in yaklaşan kongresiyle ilgili istekleri, Genel Konsey'e yeni üye adaylıklarıyla ilgili görüşlerin kısaca özetlendiği tutanağı okuyordu. İşçilere uluslararası birliği destekleme ve ona dahil olma çağrısı içeren delegasyon raporlarına geldiğinde sekreter şunları söylüyordu. Young, Lafarge ile birlikte taş işçilerinin ikinci şubesini ziyarete ilişkin raporu hazırlıyor. Delegeler bunu coşkuyla karşılamış ve kendilerine destek vaat edilmiştir. Kremer, City'nin kadın ayakkabısı işçilerini ziyaret ettiğini ve cilt işçileri sekreteriyle onların ilk toplantısına delege gönderme konusunda anlaştığını bildiriyor. Marx oturduğu koltuğa yaslandı. Memnundu. Emekçilerle doğrudan ilişkiler kurulmuştu. Sekreter öksürdü ve protokolün Terziler ve Onların Son Grevi başlıklı son bölümünü okumayı sürdürdü. Lesner, Edinburgh'a belli sayıda Alman terzi getirildiğini bildiriyor. Herkes Londralı iş adamlarından bazılarının da Londra'ya terzi getirmesi konusunda görüşmeler yapıyor. Londra'da yaşayan Alman terziler, işverenlerle onların Almanya'daki ajanlarının niyetlerini boşa çıkarmak için Uluslararası İşçiler Birliği Konseyi ile ortak hareket etmek için komite kurmuşlardır. Marx, Lesner'in kendisine olayları bildirmesi durumunda kendisinin doğrudan Alman gazeteleriyle bağlantıya geçeceğini bildiriyor. Kremer protokolü okumayı bitirdi ve başkana imzalattıktan sonra büyük kara kaplı deftere eklemek için dikkatle dosyaya koydu. Genel Konsey üyeleri bir fincan acı kahve içip oturumu sürdürdüler. Öncelikle geçen salı günü adaylıkları görüşülen iki yeni genel konsey üyesini seçtiler ve Polonya için kimin sekreter olarak belirlenmesi gerektiğini tartıştılar. Marx mülteci konumunda bulunan Bobczynski'nin seçilmesini önerdi ve bu karar oy birliği ile kabul edildi. Ardından Birleşik Makinistler Derneği, ciltçiler ve fıçıcıları ziyaret edip onlarla birlikte hareket etme konusunu görüşecek olan delegelerin seçimine geçtiler. Değişik ülkeler ve kentlerden gelen mektupların okunması, tartışmalar ve oylama yöntemiyle onanan kararların alınmasından sonra Genel Sekreter, Darlington'dan kunduracıların mektubunu okudu. Kunduracılar birliğe sempatilerini dile getiriyor ve yardım vaat ediyorlardı. Aynı kentten terziler 5 silin gönderiyor ve enternasyonele katılacaklarını bildiriyorlardı. Uluslararası birliğe katılmak isteyenlerin genel dilekçe formu şöyleydi. Bizler ...de toplanmış birliğinin üyeleri, Uluslararası İşçiler Birliği'nin ilkeleri ve amaçlarıyla tümüyle mutabıkız ve bu ilkelerle amaçları yaymayı ve yaşama geçirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu dilekçeyle niyetimizin içten olduğunu teyit ediyor ve Merkez Komite'nin bizi kardeş birliğe kendi şubesi olarak kabul etmesini rica ediyoruz. ...kişiden oluşan işçiler adına İmza sekreter, imza başkan. Her geçen gün yeni yeni birlik ve dernekler enternasyonele katılıyordu. Komünist manifestonun tüm ülkelerin işçilerine birleşme çağrısı yapan ünlü şiarının yaşam bulmaya başladığı St. Martin's Hall'deki toplantıdan bu yana henüz 2 yıl geçmemiş olmasına karşın uluslararası birlik artık güçlü ve etkiliydi. Marx, birliğin yalnızca kuruluş manifestosu ve tüzüğünü hazırlamakla kalmamış, muazzam iradesi ve yeteneğini de sözün eyleme dönüşmesi için yönlendirmişti. Kendisi neredeyse yoksul denebilecek durumdayken son parasını enternasyonele vermişti. Enerjisini ve sağlığını feda ederek sürekli enternasyonelde çalışıyordu. İstisnasız tüm sorunlarla ilgileniyor, insanları bir araya getiriyor, eğitiyor, koruyor ve yetiştiriyordu. Oturumun sonunda masadaki kahve fincanları ikinci kez doldurulup bitirildiğinde ve kül tablaları Vezüv ve Etna yanardağlarını anımsatır duruma geldiğinde Genel Konsey'e İngiliz işçilerin İrlanda gezisi organizasyonu bildirildi. Kaç kişi gidebilecek diye sordu Marx. En az 300 kişi. Londra Kuzeybatı Demiryolları ile görüşmeler sürüyor ve müdürlük olumlu yanıt verdi. Harika bir başlangıç dedi Marx. Birlik var gücüyle İrlanda ve İngiliz halklarının ilişkilerini iyileştirmeye ve onları yakınlaştırmaya çalışıyordu. Komşu adayı ziyaret etme önerisi tüm genel konsey üyelerinin hoşuna gitmişti. Olağan oturum bununla kapandı. Akşamın 10'u olmuştu. Londra uykuya hazırlanıyordu. Marx, Lafarge ve Lesner'le boş sokaklarda yürüyordu. Her zaman olduğu gibi bugün de elinde şu an kapalı olan siyah şemsiyesi vardı. Gökyüzüne bakılırsa yağmur beklenmiyordu. birer bira içmeye ne dersiniz?" dedi Marx'ın eski dostu Lesner. Friedrich Lesner hemen hemen tüm kongre ve konferansların delegesiydi. İlk karşılaşmalarından beri, daha Komünist Manifesto'nun yayınlandığı dönemlerden itibaren Marx'ın dehasına inanıyordu. Azimli, ölçülü Lesner, uzun uzun düşünüp bir karar aldıktan sonra bu kararından geri adım atmazdı. Marksizmi sarsılmaz bir inançla benimsemişti. Yaşam ona bu öğretinin doğruluğunu kanıtlamıştı ve yeryüzünde Lesner'i tereddüt etmeye zorlayacak bir güç yoktu. Tıknaz yapısı, köşeli kafası, inatçılığına delalet eden alnı, kocaman elmacık kemikleri ve geniş burnu, çatık kaşlarının altındaki inceleyici bakışları, karmakarışık sakalı, ağzına dolan gür bıyıkları bir enerji ve irade ifadesiydi. "Ne dersin marifli, benimle gırtlak temizlemeye geliyor musun?" diye yineledi sorusunu Lesner. "Friedrich, sen sihirbazsın, insanın düşüncelerini okuyorsun. Hadi eski günleri yad edelim." Lafarge bir kadeh kırmızı şarabı biraya tercih etmişti. Geldikleri Siyah Boğa tavernasında her iki içkiyi de bulmak mümkündü. Tavernayı genel konseyce iyi tanınan, gerektiğinde kendi bürosunu bile onlara tahsis eden, Londra'ya yerleşmiş bir İtalyan sürgün işletiyordu. Marx ve yoldaşları içeri girdiğinde bu küçük tavernanın sahibi dama partisine dalmıştı. Onların geldiğini fark etmemişti. Marx da bu oyunu çok seviyordu. Taverna sahibi, her subayın imreneceği siyah kalın napoletan bıyıklarıyla tezgahın ardında şarap ve birayı doldururken Marx elinde dama tahtasıyla masaya oturdu. Bir at arabası sürücüsünü, bir marangozu, bir arabacıyı ve sonunda da Lesner'i 10 dakikada olmadan ardı ardına yenmişti. "Damada güçlüsünüz yurttaş Marx," dedi siyah boğanın sahibi saygıyla. "Damada ne ki?" diyerek güldü Lesner alaylı alaylı. "Bizim marifli kim olursa olsun sırtını yere getirir. Onun beyni sayesinde er ya da geç enternasyonelin tüm düşmanlarını yeneceğiz." Bu eğlenceli oyunla dinlenip büyük bir bardak bira içtikten sonra Marx evin yolunu tuttu. Gece gündüz aşırı çalışmaya fiziksel zayıflık da eklenince Marx ağır bir şirpençeyle yıkıldı. Fakat dinlenmeyi reddediyordu ve kapital üzerinde düzeltmeler ve ekler yapmayı sürdürüyordu. Jenny sağlığına dikkat etmeyen Marx'a sık sık sitem ediyordu. Bu konuda Friedrich Engels de uyarılarını eksik etmiyordu. "Bana bir iyilik yap, arsenik almaya başla ve buraya gel. Kendi durumunu eninde sonunda ancak yine sen düzeltebilirsin. Bu ağırdan alma ve ertelemeyle sen yalnızca kendini mahvediyorsun. Hiç kimse bu düzeydeki kronik şirpençeye uzun süre dayanamaz. Hatta şirpençe öyle bir hal alır ki sonunda dedelerinin yanını boylarsın. O zaman kitabın ve ailen ne olacak? Biliyor musun, mümkün olan her şeyi yapmaya hazırım. Hatta bu özel durumda başka koşullarda riske etme hakkına sahip olduğumdan daha fazlasını yapmaya hazırım. Fakat sen de sağduyulu ol. Lütfen ailene ve bana bir iyilik yap. Tedavi ol. Başına bir şey gelirse hareketin durumu ne olacak? Eğer bu şekilde devam edersen o noktaya varman kaçınılmazdır. Gerçekten de seni bu durumdan kurtarmadıkça gece gündüz huzur nedir bilmeyeceğim. Senden haber almadığım her gün rahatsız oluyorum ve durumunun yine kötüleştiği hissine kapılıyorum. Engels'in ısrarları sonucu Marx dinlenmek üzere deniz kenarına gitti. Tam kıyıda sakin bir eve yerleşti. Dinlenmiş, neşeli bir halde Laura'ya şunları yazıyordu. Yerel politikalarla, aile skandallarıyla ya da komşu dedikodularıyla kaçınılmaz olarak rahatsız edileceğim bir pansiyona ya da otele değil, müstakil bir eve yerleştiğim için çok mutluyum. Dili değirmenci gibi, benim kimseyle işim yok, kimsenin de benimle şarkısını da söylememe gerek yok. Çünkü evin sahibi kütük gibi sağır, bir de kronik ses kısıklığı çeken bir kızı var. Fakat sevimli insanlar, özenliler, sırnaşık değiller. Bir baston gibi günün büyük bir bölümünü sokaklarda gezerek geçiriyorum. Temiz hava alıyorum, saat 10'da yatıyorum. Hiçbir şey okumuyorum. Daha az yazıyorum ve Budizmin insan mutluluğunun doruğu olarak gördüğü varoluşun ruhsal durumuna dalıyorum. Marx yaşamının 25 yılını verdiği kapital üzerine çalışmasını gayretle sürdürüyordu. Bu kitap uğruna Uluslararası İşçiler Birliği'nin hazırlık çalışmalarına etkin olarak katıldığı Cenevre Kongresi'ne gitmekten vazgeçmişti. "Gidemem, gitmek de istemiyorum. Çalışmalarıma bu kadar uzun süre ara vermem mümkün değil," diye bildiriyordu. Aynı zamanda doktor olan dava arkadaşı Hanover'deki Kugelmann'a. Bu çalışmamla işçi sınıfına verebileceğim herhangi bir kongrede yapacaklarımdan çok daha önemlidir. Marx'ın genelde bilimsel düşünceler ve buluşlar alanında yaşadığı bu yoğun yaratı döneminde onun ve Engels'in ailesi büyük acılar çekti. Joseph Weidemeyer, 20 Ağustos 1866'da Birleşik Amerika'nın St. Louis kentinde koleradan öldü. Hastalık Jenny'nin mektuplaştığı Weidemeyer'in karısına da bulaşmış ama o ölümün eşiğinden dönmüştü. Joseph Weidemeyer'in ölümü Marx'ta derin yaralar açtı. Dostluk bağları uzun yıllardır sürüyordu. Aynı saflarda çarpışmışlardı. Ayrılık onların yakın dostluklarını küllendirememişti. Farklı kıtalarda yaşadıkları halde canlı ilişkilerini sürdürmüşlerdi. Weidemeyer, Marx ve Engels'in en sadık cephe arkadaşlarından biriydi ve tüm yaşamı boyunca onların düşünceleri ve davalarına bağlılığını korumuştu. Prusyalı bir memurun oğlu, Westfalenli Weidemeyer, Berlin'de askeri akademiyi bitirmiş, yetenekli bir topçuydu. İşin kolayına kaçtığı görülmemişti. Marx'ın dünya görüşünü hemen değil, zaman içinde kabul etmiş fakat hiçbir zaman bu görüşten sapmamıştı. Prusyalı bir subayken görüşlerinin bulunduğu konuma uymadığına karar verdiği an hiç tereddüt etmeden ordudan ayrılmıştı. Weidemeyer açık sözlü, sağduyulu, yardımsever ve sarsılmaz iradeli ender rastlanır insanlardan biriydi. Seçtiği yolun doğruluğuna olan derin inancı, ona uzak sürgündeki ağır yaşama kolayca katlanma gücü veriyordu. Yaşam sevgisi, sakinliği ve mutlak cesareti başlıca özellikleriydi. Amerika'daki iç savaşta seyyar orduda albay olan Weidemeyer, askerlerin sevgisi ve saygısını kazanmıştı. Uluslararası birliğin kurulmasından hemen sonra Amerika'daki şubelerin en aktif kurucularından biri ve Marksist düşüncenin en azimli öncüsü olmuştu. Fiziksel ve ruhsal bakımdan güçlü biri olarak uzun bir yaşam için yaratılmıştı. Bu sağlam yapılı, al yanaklı, neşeli insana baktığınızda ölüm düşüncesi insanın aklına bile gelmezdi. Ancak yaşadığı eyalette baş gösteren salgın sırasında hastalık ona da bulaşmıştı. Arkadaşlarını kaybetmek Marx ve Engels'e çok ağır geldi. 1865 yılı sonunda internasyonel üyesi Paul Lafarge, Louis Bonaparte yönetimini eleştiren Liège Öğrenci Kongresi'ne katıldığı için Paris Üniversitesi'nden atıldı. Genç devrimci tıp öğrenimini sürdürmek için Londra'ya geldi. Marx onun gelmesine çok sevindi ve kısa sürede Lafarge, Modena Villa'nın sürekli konuğu oldu. Marx, ailesini ziyarete gelmiş olan Nina Schöler, Jenny Chen ve Laura'ya genç öğrencinin özenle gizlediği sırrı açıklayan ilk kişi oldu. "Beni aldatmak," diyordu gizemli bir şekilde kızları köşeye çekerek, "olanaksızdır. Eğer bekar kalmışsam bunun nedeni taleplerimin fazla olması ve boş yere bir masal prensini beklemişliğimdir.